sudan gelen.
Suya doğanın, bilimin, sanatın, edebiyatın içinden bakmak.
Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan.
Merhaba, Sudan Gelen'e hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bugün konumuz iklim. Biliyorsunuz Aralık ayı iklim ayı ve bildiğiniz gibi COP27 bitti. Arkasından çok program yapıldı, çok tartışıldı. Ama biz bugün genel olarak iklimi ele alacağız. Konumuz klimatoloji, meteoroloji ve iklim değişikliği konularında yüzlerce yayını olan, ülkemizin önde gelen bilim insanlarından emekli öğretim üyesi, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş. Murat Hocam, Sudan Gelen'e ve Açık Radyo'ya tekrar hoş geldiniz diyeyim önce.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. İkinize
de iyi
yayınlar.
Biz teşekkür ederiz hocam. Bugün atmosfer, hava ve iklim alanındaki en önemli kaynak kitaplardan biri olan Klimatoloji ve Meteoroloji kitabınızı konuşacağız, biliyorsunuz.
Evet.
Sizinle yaklaşık 1,5 sene önce Genel Klimatoloji, Atmosfer, Hava ve İklim Temelleri kitabımızı konuşmuştuk. Bugün ise
Evet.
ikinci basımı Ekim ayında gerçekleşen Klimatoloji ve Meteoroloji kitabınızı ele alacağız. Hocam, konumuz çok, zamanımız az. O yüzden ben hemen sorulara başlamak istiyorum.
Evet, lütfen.
Evet. Hocam, şimdi Klimatoloji ve Meteoroloji kitabının ilk basımı 2010'da gerçekleşmişti.
Evet.
Her şeyden önce bu değerli eser için ellerinize, emeklerinize sağlık demek istiyorum ben. Kitabın güncellenmiş haliyle ikinci basımı da gerçekleşti. İkinci basıma hazırlık sürecinde siz çok büyük badireler de atlattınız, ben biliyorum. Ama bilim insanı
Evet.
olmak kişiye ayrı bir sorumluluk duygusu yüklüyor sanırım. 800 sayfayı bulan bu kadar kapsamlı bir kitabı baştan sona güncellemek, tekrar basmak büyük zaman ve emek isteyen bir süreç. Ben buradan hareketle size ilk olarak şunu soracağım. Böyle bir kitabı yazma ihtiyacı nereden doğdu? Hocam, söz sizde.
Evet. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne kadar uzanıyor tabii bu. Yaptığımız çalışmalar nedeniyle zaman içinde hem uzmanlıklarımıza hem çalışmalara hem bu alanda çalışma yapan özellikle genç akademisyenler, genç bilim insanları hatta öğrencileri klimatoloji, meteoroloji en genel, en geniş başlığı altında klimatoloji, meteoroloji, atmosfer bilimleri, atmosferik çevreye, iklim değişikliği, kuraklık gibi, hidroklimatoloji özellikle su iklimi gibi konuları olan istemlerinin çok yüksek olduğunu gördüm. O zamandan başladık. Hep böyle bir ders notlarım, kurs notlarım vardı ve üniversiteye geçince de yine güncel bir kitabın olmadığını gördüm. En önemlisi burada klimatoloji, meteorolojide güncel ve Türkiye'de hava ve iklimi denetleyen bir coğrafyayı ve bu coğrafyanın içindeki klimatolojik, meteorolojik, atmosferik olayları, süreçleri, efendim işte geniş ölçekli basınç rüzgar sistemlerini, onların değişkenliğini, en temel klimatoloji, meteoroloji konularını içeren ama odağında Türkiye ve bölgesi olan özgün bir kitap olmadığını gördüm. Hala da Türkiye'de hava ve iklimin, Türkiye'nin genel klimatolojisi, meteoroloji, atmosfer bilimleri, atmosferik çevre açısından Türkiye'yi, Türkiye bölgesini, Türkiye bölgesi derken sinoptik ölçekli yani Kuzey Atlantik'ten Güneybatı Asya'ya kadar, işte Rusya'dan Kuzey Afrika'ya kadar Akdeniz Havzası'nın tamamını içeren geniş bir coğrafyadan söz ediyorum. Böyle bir kitap yok. Ben de bu amaçla çok yıllar önce başladığım ders notlarını üniversitede özellikle klimatoloji, meteoroloji derslerini verince bu gereksinimin de çok yüksek olduğunu görerek kısa zamanda önce kalıcı ders notlarına çevirdim. Yani neredeyse kitap gibi ama kitap olarak yayınlanmamış. Bu önemliydi. Çünkü 3-5 sene öyle okuttuğunuzda bu arada kitabın hem pedagojik gelişimini sağlıyorsunuz hem de eksikleri, hataları, yanlışları varsa unuttuklarınızı onları görüyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Yaklaşık 5 yıl o dönemde ders notları şeklinde kullandım. Ve sonra da ortaya işte 2010 yılında bu kitabın birinci baskısı çıktı ve çok talep de gördü. Zaman içinde işte çeşitli nedenlerde ikinci baskısını yapamadım ama genel klimatoloji, atmosfer, hava ve iklimin temelleri kitabım o boşluğu uzun süre doldurdu. Daha o eğitim amaçlıydı. Bu ise daha akademik ve araştırmacılara yönelik bir çalışma. Böyle çıktı. Nasıl bir hedefi var? Her iki baskının ön sözünde de yazıyorum zaten. Klimatoloji, meteoroloji kitabı. Bu biraz uzun ama atmosfer, hava ve iklim ve atmosferik çevreye ilişkin bugünkü bilgilerimiz kapsamında çağdaş meteoroloji ve klimatolojinin temellerini ve ileri konularını, bu anahtar kelime bu. Coğrafya, klimatoloji, meteoroloji, hidroloji ve su kaynakları, biyoloji, ekoloji, halk sağlığı, fizik, oseanografi, deniz bilimleri, su ürünleri ve deniz teknolojileri, uygulamalı bilimler, mimarlık, şehir ve bölge planlaması ile meteoroloji, ziraat, orman, inşaat, jeoloji, hidrojeoloji ve çevre mühendisliği gibi bölümlerde okuyan lisans ve lisans öğrencilerine ve bu alanlarda çalışan meslek sahiplerine ve giderek bu artıyor biliyorsunuz. Yani iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, afet, risk konularıyla bu çok da giderek büyüdü bu alan. Bu alandaki işte bu meslek sahiplerinin, uzmanlara, akademisyen ve bilimcilere aktarmayı ve bu bilgilerin üç boyutlu tartışılmasını, özümsenmesini, öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamayı hedefleyerek bu kitabın yeniden böylece genişletilmiş ikinci baskısını da yenilenmiş, genişletilmiş, gözden geçirilmiş ikinci baskısını da böylece hazırlamış olduk. Böyle bir amacımız da vardı. Böyle
Evet.
özetleyeyim.
Evet hocam, kitabın tabii içeriğinden de biraz bahsetmenizi isterim ama esas tabii
Tabii.
şurada isterim ben bunu. Bu ikinci sorum size. Kitabı
Buyurun.
neden güncelleme ihtiyacı hissettiniz? Yani ikinci
Evet.
basında, ilk basında olmayan neler var diye soracağım. Burada bir özellikle kendi ilgi alanım olarak bazı konular dikkatimi çekti.
Tabii, buyurun.
İlkinde mesela benim çok dikkatimi çeken konu Türkiye'de bulut tohumlama ve yapay yağış uygulamalarıydı. Çok enteresan bir konu gerçekten. Hani kimsenin bir şey bilmediği, bir şey
Evet.
söyleyemediği bir konuda bir açıklık getiriyorsunuz.
Evet.
İkincisi de bu kuraklığın belirlenmesi, nitelendirilmesi, izlenmesi. Bu da hep böyle kuraklık herkesin ağzında ama çok az insan kuraklık ne demek biliyor gerçekten.
Evet.
İkinci basımda ise daha çeşitli güncel olaylar var. Mesela Türkiye'den örneklerle bu kum ve toz fırtınaları vakalarına da yer.
Evet. Evet.
Ben bunları çok çok değerli buldum hocam. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Çünkü hem dünyada hem de Türkiye'de güncel olayların ele alınması bu kitabı zaten daha çekici hale getiriyor.
Evet.
Çok konuşmadan hocam tekrar size
Tamam.
sorayım.
Ben istersen izin verirsen önce bu bir kısa içindekilerden söz edeyim.
Ha,
Sonra o
tamam
neden
hocam, çok
onları
güzel olur.
yaptık. Daha iyi gidecek. Öbür türlü belki havada kalabilir.
Tamam hocam, elbette.
Çünkü bir de kitabın şöyle bir özelliği var. Türkiye'de yine olmayan bir şey. Çok ayrıntılı. Anglo-Saksonlar, Amerikan, İngiliz kitapları gibi çok ayrıntılı içindekiler var. Kısası var, uzunu var, şekiller. Yani bu yayın evlerinin de çok aslında çok istemediği bir şey. Çok sayfa tutuyor. Neredeyse 40 sayfa. İndisle birlikte 50 sayfa şey var. Bir kitap kadar
Evet.
kitabın kullanıcılarına özel hizmet sunan bir aslında düzenleme var. O yüzden okuyuculara bu çok önemli bu. Ben çok önem verirdim ders verirken de. Mesela bir fiziki jeoloji kitabı okuturdum. Öğrencilere önce kitabın nasıl yararlanacaklarını, kitaptan iyi nasıl bulacaklarını öğretirdim işte buradan. Dolayısıyla oradan geçmişten gelen bir kitap düşkünü olarak sizin gibi. Bunlar da hep aklımdaydı. Kendi kitabımızda işte yine de yapmaya çalıştık. Şimdi kitabın bu kapsamda böyle bir hani ana başlıklarına bakarsak ayrıntıya girmeden sonra sorunuza geleceğim. Birinci konu atmosfer, hava ve iklimin ilkeleri. Burada ana konular var, bir de bölümler var. İkincisi güneş ışınımı ve hava sıcaklığı, güneş radyasyonu ve hava sıcaklığına ilişkin her şey. Üçüncü konu hava basıncı, atmosfer dolaşımı ve rüzgarlar. Bu aslında işte genel atmosfer dolaşımının, hava tahminlerinin hepsini temeli. Sizin konularınız var. Dördüncü konu hidrolojik döngü ve hava nemi. Beşinci konu atmosferde adiabatik sıcaklık değişmeleri, kararlılık, kararsızlık yine çok önem kazandı. Şiddetli havaya ilişkin yani gök gürültüleri, şimşekli fırtınalar, hortumlar belki ileride giderek Akdeniz'de işte Tropikal siklon benzeri sikloları anlamak için önemli bir konu. Altıncı konu bulut, sis ve yağış oluşumu bütün alt bölümleriyle birlikte. Yedinci konu hava kütleleri, cepheler, siklonlar ve şiddetli hava olayları. Burada daha 2010'da zaten ben şiddetli havayı ayrı bir başlık olarak aldım. Bu arada pek çok da seçilmiş okuma konusu var bunların altında. Örneğin hemen söyleyeyim. Bunun altında işte bu yedinci konunun hava kütleleri, cepheler, siklonlar ve şiddetli hava olaylarının altında seçilmiş okuma konusu var. Tornado oluşumu için dünyadan ve Türkiye'den örnekler. Çünkü bu hayatımıza girdi. 2010 kitabında da Türkiye'de ilk defa hortumlara ilişkin bilgi vardı. Türkiye'de yayınlanmış bir kitapta. Sekizinci konu dünya ve Türkiye iklimleri çok ayrıntılı. Ve bir de buna çok önem veriyorum. Seçilmiş uygulamalı ve özel konular. Yani burada kitaptan yararlanan ya da kitabı okudan öğretim üyeleri, akademisyenlerin ana bölüm içinde herhangi bir karışıklığa yol açmadan pek çok seçilmiş uygulamalı özel konu bulduğu bir aslında ana başlık var. Burada çok teorik teknik konular da var. Uygulama yani klimatoloji, meteoroloji, atmosfer bilimleri uygulamaları da var. Hemen söyleyeyim, örneğin 27. bölüm atmosfer basıncının deniz düzeyine indirgenmesi. Hemen söyleyeyim, 30. bölüm hava kirliliği, asit yağışları. Yine günümüzde termal iklim değişikliği kapsamında, kentleşme kapsamında önem kazanan 31. bölüm iklimsel konfor ve insan sağlığı gibi seçilmiş uygulamalı özel konular var. Yine kitabın ekleri var. Yine bu çok dünyanın çok tutulan önemli kitaplarında gördüğümüz bilimsel sayı ve işaret sistemi, uluslararası bilimsel ölçü bilimleri, bazı bilim dönüşümleri, evrensel sayılar, nicelikler, bir de temel kuramsal yani metnin içinde öğrenciyi, okuyucuyu yorabilecek olan kuramsal konular yani ek klimatoloji, meteoroloji ve fizik, ağırlıklı fizik bilgisi. Bunları da bir ek bölüme koyduk. Örneğin yerkürenin enerji dengesi, sera etkisi ve salım sıcaklığı gibi. Şimdi asıl sorunuza geldiğimizde, kitap yayınlandıktan sonra bir kere dünyanın veri kaynakları çok genişledi. Yani gridli, bütün dünya ölçeğinde çok kolay ulaşabileceğiniz veri kaynakları gelişti. Bunlardan yararlanarak önemli katkılar sağladık. Yani bildiğimiz genel haritalar, analizler, grafikler, işte hemen her kitapta bunlar ama artık belki birbirini tekrar olanların dışında orijinal yeni küresel gözlemlere dayalı yeni analizler yapıldı. Bunlar Türkiye için, Akdeniz için ve dünya için yapıldı. Örneğin hava kütleleri, tropikal siklonları anlatırken artık bilinen genel doğruların dışında bütün bu bilinen genel doğruların haritaları ve analizleri de burada yer aldı. Şiddetli havaya ilişkin örnekler gibi. Bunları hemen söyleyeyim, neler onlar özellikle burada.
Evet hocam.
İklim değişikliği ve fiziksel bilim temelinde burada özellikle iklim değişikliğini daha iyi anlayabilmek için yeni bir bölüm eklendi. Seçilmiş okuma konularından güneşin eksik olduğunu gördüm. Yıldızımız güneş ve güneş sistemini biraz anlattım. Yine şiddetli havada eksik gördüğüm, bildiğim ama bir türlü belki monte edemediğim o dönemde çok teknik diye düşünmüştüm ama bir yolunu buldum. Var olan bir bölümden altında gök gürültülü fırtınalarda mikro patlama, zaman zaman belki duyuyorsunuz hava alanlarında şiddetli hava, gök gürültülü şimşekli fırtınalarda uçak kazaları oluyor. Bu
Evet, evet hocam.
onlara neden olan bir aslında kümülonimbüs bulutlarıyla bağlantılı bir olay. Onu ekledik. Türkiye'nin hortum klimatolojisi ve gözlenen değişimler. Artık hayatımızda hortumlar var, bu var. Tornado oluşum için örnekler diye seçilmiş okuma konusu var. Çok daha önemlisi Türkiye'den iki örnek. Yani birer makale olabilecek iki örnek kitapta burada örnek olarak yer aldı. Ankara Çubuk Hortumu ve yine bunu bir kongrede de anlatmıştım. Bir özetle yazdım. Şimdi makalesini yazıyorum. İzmir, Çeşme, Alaçatı hortumu gibi. Model iklim sınıflandırmalarını örnek verdik. Çok değişkenli çözümlemelerine dayalı iklim bölgeleri. Hep kendi yaptığımız çalışmalar. Yıllık ortalama yüzey su dengesini, enlemsel değişmeleri. Bu çok önemli. genel küresel hidrolojik denge. Yine bunun dışında kurak bölgede hidrolojik denge. Bunlar hep çok önemliydi. İklim değişikliği, kuraklık, hidrolojik döngünün değişmesi, özellikle yağış rejimi, buharlaşma, şiddetli hava olayları, bağlantıları, bunları artık bunların da kitapta yer almasını gerektiği tuttu. Öyle yapmaya çalıştım. Yine bu kapsamda geleneksel yağış bölgelerinin yanı sıra spektral kümeleme yöntemiyle belirlenen yağış bölgeleri ve bunların özellikleri yer aldı. Türkiye'de son yıllarda daha fazla görmeye başladığımız kum ve toz fırtınaları daha ayrıntılı açıklandı ve burada yine seçilmiş okuma konusu olarak da Türkiye'de hava kirliliği ölçümleri, ulusal hava kalitesi izleme ağı, yine bir başka kum ve toz fırtınalarıyla ilgili. Bu kez sinoptik meteorolojik kum ve toz fırtınaları olaylarına ilişkin Türkiye'den bir örnek. Yani bir makale olabilecek bir şey. Ankara Polatlı, hatırlarsınız,
Evet
kum ve
hocam.
toz fırtınası. İklim değişikliği ve sağlık etkileri, yine seçilme konusu olarak iklim değişikliği, dev virüsler zaman zaman çok soruluyor, konuşuluyor. Ve işte bu az önce söylediğim fizik konuları, cisimleri etkileyen kuvvetler, maddenin özellikleri, yerkürenin enerji dengesi, ser etkisi ve salım sıcaklığı gibi pek çoğu aslında Türkiye'nin iklimini, değişen iklim koşullarında Türkiye'nin hidroklimatolojisini, iklim fiziğini, İklim değişikliğinin bilimsel temellerini anlayabilecek ama aynı zamanda da şiddetli havayı daha iyi kavrayabilecek pek çok örnek kitapta böylece kendine yeni yer buldu. Aslında kitap tümüyle yenilenmiş, gözden geçirilmiş ama çok daha önemli genişletilmiş, böylece çok geniş hacimli bir kitap olarak karşımıza çıktı. Dikkatini çekmiştir. Aslında başlık uzamasın diye koymadım. Yani kitabın referans düzenini de bozmak istemedim ama kitap aynı zamanda bir atmosferik çevre, yani yabancıların atmosferik environment dedikleri bütün konuları da içeriyor bu açıdan.
Evet hocam çok güzel özetlediniz. Hatta daha böyle detaylı konuşmak isterim
Evet,
açıkçası.
zaman olmadığı için ben de
Evet.
biliyorum onun
Evet
için.
aslında
Çok da...
bu şey özellikle benim dikkatimi çeken yani
Tabii lütfen, o çok önemli. Yani senin
evet.
görüşlerin de çok önemli.
Hocam bu tabii bu yeni konular, bu güncel konular kitabı çok daha çekici hale getiriyor. Benim de mesela en çok ilgimi çeken dediğim gibi Türkiye'de bulut tohumlama, yapay yağış uygulamaları.
Evet.
İşte bu toz fırtınaları, korkunç fotoğraflar hatırlıyorum o toz
Evet,
fırtınalarından.
seninle ilgili bölüm aslında hidroklimatoloji hiçbir kitapta olmadığı kadar vardı. Yani umarım bir gün o bir de kendi açından bir bakarsın ona.
Evet
Yani
tabii
çok şey
hocam.
bulacağına inanıyorum onun
Evet.
için.
Zaten benim referans kitaplarımdan bir tanesi. O yüzden ara ara bakıyorum hocam.
Tamam.
Ama bazen tabii şey olabiliyor. O kadar geniş bir kitap ki, o kadar çok şeyi ele alıyorsunuz ki. Bir yandan bu holistik bakış açısı çok önemli. Öte yandan da tabii 800 sayfalık bir kitaba baktığımızda biraz korkabiliyoruz. Sonuçta çok...
Ha, demin söylemeyi unuttum. Yine Türkiye'de bugüne kadar ele alınmamış bir konuyu ele aldık. Ozon klimatolojisi. Hiç yoktu. Yani ozon klimatolojisinin en güncel, yani ozon tabakasındaki incelmeden günümüze kadar bugünkü ozon durumunu anlatan, ozon incelmesinin bildiğimiz, aslında bildiğimizi sandığımız, hani var ya moda terim, doğru bildiğimiz yanlışları da düzelterek ama aynı zamanda ilk kez yine küresel verilere ve küresel veri kaynaklarına dayalı olarak kendi hazırladığım bir özgün bir bölüm daha var orada
Evet, yani
aslında.
ozon
Ozon
tabakası benim çocukluğumda çok gündeme gelmişti. Sonra unutuldu tabii. Yani o konuda
klimatolojisi.
büyük ilerlemeler oldu.
Evet.
Sonra
Evet, dünyanın
unutuldu.
başardığı, uluslararası anlaşmaların başardığı doğrudan para ve teknolojiyle ilgili olduğu için ender konulardan bir tanesi ozon tabakası incelmesi, biliyorsun Viyana Sözleşmesi, Montreal Protokolü, uluslararası ticaretteki kısıtlar nedeniyle başta Türkiye, üretici ülkeler, firmalar hemen bu ozon tabakasını incelten maddelerin alternatiflerini kullandı. Yine hatırlarsın, kitapta da var, ben daha önce de çok anlattım. İlk olarak alternatifler aynı zamanda küresel ısınmaya yol açan gazlar oldukları için sonra onlar Kyoto protokolünde yasaklandı, sınırlandı. Ama sonra oturdu. Başarılı bir uluslararası, hükümetler arası görüşme sürecinde dünyada başarılı olmuş ender küresel anlaşmalardan bir tanesidir. Ozon tabakasının incelmesine ilişkin Viyana Sözleşmesi ve onun Montreal Protokolü.
Hocam o nedenle de bence kitabın kuvvetli bir yönü de bu. Hani başarılı olunmuş küresel mücadelede başarıya ulaştığımız bir alanı da örnek olarak koymuş olmanız bence çok önemli. Çünkü hep böyle başarısızlık hikayeleri var. Hep umutsuzluk var. O anlamda da
Evet,
bence
doğru.
çok güzel bir katkı olmuş. Hocam şimdi sizi bulmuşken bu soruyu sormazsam olmaz diyeceğim.
Buyurun, lütfen. Ben zaten
Önümüzdeki
dikkat edersen dağıtmamak için bitirdim, sustum.
Siz çok güzel de toparlıyorsunuz hocam. Gerçekten ağzınıza sağlık. Önümüzdeki
Sağ olun.
dönemde neler olacak? Yani dünyamızın iklimini nasıl bir gelecek bekliyor? Ve sizce daha yaşanılır, daha adil bir iklim için herkese nasıl bir sorumluluk düşüyor? Devlete ve
Evet.
vatandaşa aslında.
Aslında kitap bir bütün olarak inanılmaz mesaj veriyor burada. Klimatolojisi, meteorolojisi, coğrafyası, hidroklimatolojisi ve fiziğiyle cevap veriyor. Yani bugünkü böyle gidersek iklim çok daha hızlı değişecek. Bu çok kesin. Yani bunu artık şimdi kitaba dayandırarak, fiziğe, klimatoloji, meteorolojiye dayandırarak kim o söyledi, bu söyledi değil. Açacaksınız, bakacaksınız. Ya bu kadar basit. Çözüm de yine hepimizin yıllardır konuştuğu gibi sera gazı salımlarını küresel ölçekte çok hızlı azaltmamız gerekiyor. Paris ne yazık ki Kyoto protokolü başarısız oldu. Paris Antlaşması da kör topal gidiyor. Aslında ortada bir başarı yok. Hiç başarı gelmiyor. Yani 2010'lardan beri bilinen bir gerçek var. Emisyon, dünyanın sera gazı emisyonları çok hızlı artıyor. Gelişmiş ve büyük gelişmekte olan yani Çin, Hindistan, Türkiye, Arjantin, Meksika, Rusya gibi büyük Kore gibi büyük gelişmekte olan ülkelerin de çok ciddi katkılarıyla dünyanın sera gazı salımları hızla artıyor. Atmosferdeki karbondioksit, metan, diazot, monoksit konsantrasyonları artıyor. Paris Antlaşması'nın 1,5-2 santigrat derece küresel ısınma hedefi 2030'a kadar çoktan tehlikeye girdi. Şu anda dünya yaklaşık yani en iyi kestirme değerine bakarsan siz de biliyorsunuz 3 santigrat derecelik. O da bu sözler tutulursa bakın bu söylenenler tutulursa 3 santigrat derecelik bir daha sıcak bir dünyaya gidiyor. O yüzden küresel ölçekte Paris Antlaşması kapsamında Glasgow'da yapılamayan yine Mısır'da yapılamayan bu sera gazı salım yükümlülüklerini, ulusal bildirimleri, ulusal olarak belirlenmiş niyet beyanlarını, katkı belgelerini azimkar hale getirmeleri, moda terimle getirmeleri gerekiyor. Ortada böyle bir şey var mı? Yok. En son Mısır'da da sadece para neredeyse konuşuldu. Gelişmekte olan ülkelerin kayıp ve hasarları konusunda yeni bir finansman oluşturuldu. Bunun geleceği yine belli değil. Zaten biliyorsunuz 2010'dan beri yıllık 100 milyar dolarlık yeşil iklim fonu hiçbir zaman o para toplanamadı. O yüzden konu para verenle alan arasındaki bir uzlaşmaya döndüğü için çok büyük bir aslında hayal kırıklığı söz konusu. Çok kısa sürede sera gazı salımlarını küresel ve ulusal ölçekte azaltacak önlemleri almazsak iklim değişikliği bugünkünden çok daha hızlı ve olumsuz kötü sonuçlarını üretmeyi sürdürecek.
Hocam tamam çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel özetlediniz ki halimizi. Kitabı da yani herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Hocam çok teşekkürler yayınımıza
Ben teşekkür
katıldığınız
ederim
için.
bana zaman ayırdığın için.
Estağfurullah hocam.
Ayrıca kitabın tanıtımına katkıda bulunduğun için çok sağ ol.
Çok teşekkürler hocam. Ben şunu da söylemek isterim. Klimatoloji ve Meteoroloji kitabının güncellenmiş ikinci baskısı Kriter Yayın Evi tarafından basıldı. Geleceğini düşünen her vatandaşın aslında kütüphanesinde olması gereken bir kitap bu. Muhakkak edinin derim. Sudan gelenden bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.